Ayrım 13.
1. Kafandaki zorlama tarifime uygun düştüğü için hesaplılığım, titiz, ölçülülüğüm gibi senin tarafından abartılmış özelliklerim böylelikle bir rivayet kipine ulaşıyordu. Ortaya çıkan ve beni yansıtmaktan alabildiğine uzak bu temsili resimde. 2. Başarımın yazarlığımdan çok şeytani bir programlama hesabından kaynaklanmış olduğunu gösterme olanağı sunuyordu sana. Bir de bunun için. Böylelikle başarımı küçümseme şansı da doğuyordu. Bir edebiyat başarısı değil, bir sosyoloji başarısıydı söz konusu olan ve hemen herkes uyuklarken sen bu gerçeğin tenhadaki bilincisi olmaktan ötürü suskun, sakin, ermiş rolü oynuyordun. Bense kendini kandırmada, kendine yalan söylemede ustalık düzeyinde bir beceriksizlik olduğunu bildiğimden bütün bu kuruntulardan bir an önce bıkıp, yorulup serin kanlılığını kazanacağın zamanı bekliyordum. Her şeyi ancak o zaman konuşabilirdik. Ermişliğini oldukça geçici kılacak bir temel özelliğin vardı ayrıca, hırçınlığın. Hiçbir duygunun kış uykusu yoktu senin. Nitekim bu koyu sessizliğinde uzun sürmeyeceğini biliyor, bu sönmüş yanardağ numarasının lav mevsimini bekliyordum. Olabilecek her şeyi göğüslemeye hazırdım. Her şeyin eskisi gibi olmasını istiyordum yeniden. İlişkimize oyun girmişti, numara girmişti. İkimiz de acemicilik çekiyorduk. Daha çok da sen. Dalgalarını kolay geri çekemeyen fırtınalı bir denizdin. Böyle zamanlarda kendimi daha az seviyordum senin yanında. Ne de olsa ben her zaman bir ölü denizdim. Bir coğrafya atlasında resimlerimiz yan yana düşmüştü nasılsa. Yanardağ kendini yeterince biriktirmişti. Büyük patlamadan sonra ise aramıza uzun bir ayrılık girdi. Birbirimizden uzak kaldığımız bu uzun ayrı düşmüşlükte, ah şimdi yanımda olsaydı dediğim, bunu o da görseydi dediğim, bunu duysa bayılırdı dediğim, bunun tadına ancak onunla birlikte varılırdı dediğim çok zamanlar oldu. Yokluğunun derin bir boşluğa dönüştüğü birçok böyle zaman yaşadım. Yaşattın. Sonunda uğruna birbirimizden caydığımız şeyler dünya nimetleri değil miydi? Bu hikayenin ortasında niye yapayalnızım şimdi, niye? Bekliyordum, bir şey olmasını, bir şeyler söylemeni. Bekletiyordun, içi boşalmıştı birlikte olduğumuz saatlerin. Benimle konuştuğun hemen her şeyi şimdi geri çekmiştin. Ağlarını toplamıştın. Karaya vurmuş bir balık gibi çaresizdim yanında. Herhangi bir tanıdık gibi davranıyordun bana, bir ahbap. Ben her zaman zamana güvenmişimdir. Gene öyle yapıyordum. Sense her zaman zamanın işini yapmaya kalkışırdın. Gene öyle yapıyordun. Benim bir domuz olduğumu düşünüyordun. Karımla aramda çıkan birkaç ciddi tartışma ve onu izleyen soğukluk günlerinde tabii ki onun yanında yer almıştın. Bir keresinde salondaydık. Fısıltıyla konuşuyorduk. Kadınlar konuşma ihtiyacı duyarlar. Kadınların sözcüklere ihtiyacı vardır. Onlar sözcüklerle yatışır ya da sözcüklerle ayrılırlar. Sözcüklere inanırlar çünkü. Dilin kendisi kadındır. Yemin kadın, küfür erkektir. Bak şimdi o konuşmak istiyor seninle. Bunu kendi yapamıyor çünkü gururu çok incindi. Senden bekliyor bunu, bir hareket, ufacık bir hareket. Gör bak her şey nasıl çözülecek. Sense bekliyorsun, domuz gibi susmuş bekliyorsun. Onun yenik düşmesini, kendini yenik hissetmesini bekliyorsun. Sessizliğinle öldürüyorsun onu, suskunluğunla yeniyorsun. Sessiz kalmayı becerebilenlerdensin. Suskunluğun silahını taşıyabilenlerdensin. O ise bunu yapamıyor. Konuşacak, dayanamayıp konuşacak. O zaman kendini de seni de daha az sevecek. Bunu yapma. İkinize de yapma. Konuş onunla. Sözcüklerin anlamını yitirmesini, ayrıntıların unutulmasını, konunun önemsizleşmesini bekliyorsun. Erkeklerin zaman halleder dediği şey çoğu kez her şeyin tavsamasıdır. Erkeklerin konuşmaya değil kazanmaya ihtiyaçları vardır çünkü. Her erkek eğitim düzeyine göre kazanmanın oyunlarını belirler, kurallarını koyar. Sen de öyle yapıyorsun. Ve tabii eğitimin gereği öyle değilmiş gibi yapmayı da üstüne ekliyorsun. Bu da eğitimli erkeğin KDV'si. Ekstradan bir de şu, bunun farkına vardığını da hiç belirtmeyecek, asla yüzleşmeyeceksin ki o erkek öyle değilmiş gibi yapma oyununu sürdürebilsin. Peki, hiç domuz gibi susan kadın yok mudur? Vardır elbet. İyi burjuva kadınları domuz gibi susmayı bilirler. Bunun sınıf iktidarına ait bir şey olduğunu, dolayısıyla meşru kullanım hakları olduğunu erken yaşta bir biçimde öğrenirler. Böyle erkeklerin hakkından da en iyi onlar gelirler. Ama senin karın onlardan değil. Bir de domuz gibi olmasa da neredeyse sonsuza dek susan kadınlar vardır. Onlar daha haklılığın suskunudurlar. Sözcüklerin içinin büyük bir adaletsizlikle boşaltılmış olduğunu bilirler. Susmaktan başka çareleri kalmamıştır. Dilleri bile alınmıştır ellerinden. Fısıltıyla konuşmaktan vazgeçmiştin, eminim içeriden duyuluyordu söylediklerin. En öfkeli anında bile ne kadar düzgün ve uzun cümleler kurabiliyordun. Nasıl yazdığını bilmesem yalnızca konuşmana bakarak müsveddesiz yazıyor bu diye düşünürdüm. Oysa uzun uzun saç tarar gibi defalarca tarardın her cümleyi. Kendini bu konuda Flaubert'e benzetirdin. Kaldı ki birkaç kez müsveddelerini karıştırırken yakalamıştın beni. Bir yazarın müsveddelerini karıştırmak nasıl da büyülü bir şeydir. Yazdıklarından çok vazgeçtikleri saklıdır onlarda. Önemsediğin, sevdiğin bir yazarın sayfalarını gizlice karıştırmada, iç çamaşırı fetişistlerinin gizlice girdikleri odalarda çamaşır ararkenki ruh hallerine yakın bir şey olduğunu düşünmüşümdür hep. Ansızın odaya dalmıştın, yakalanmıştım. Ne yapıyorsun? Hiç şöyle bir bakıyordum. Henüz bitmemişken okunmalarından hoşlanmadığımı bilmiyor musun? Nasıl olsa kendin defalarca anlatıyor ya da okuyorsun. Ama ben hazır olduğumda yapıyorum bunu. Tamam tamam, bakmıyoruz işte. Sayfaları gizlice karıştırırken ereksiyon da oluyor musun? Saçmalama. Hem yakalanmış hem üste çıkmaya çalışmıştım. Konuştukça da büsbütün batıyordum. Birlikte salona çıktık. Galiba bu duygunun, bu heyecan verici ürpertinin iç çamaşır fetişizmine yakınlığını ilk kez o zaman fark etmiştim. Duyduğum mahcubiyetle birlikte suçlu bir zevkin aynı anda içimi yokladığını anladığımda. Ama eminim aynı şeyi yaparken aynı biçimde hissederdin sen de. Bunun da meslek içi sapıklıklardan biri olduğunu düşünüyorum. Bunu bir de hayranı olduğu yazarın müsveddelerini okumak ayrıcalığına ulaşan okurlar anlayabilirlerdi belki. Şimdi ise elimin altında dosyan. Uysal, korunmasız, savunmasız. Neredeyse el süremiyorum bile. Ne oldu demiyordum. Neyin var demiyordum. Gel konuşalım demiyordum. Şimdi yine ben susuyordum. Bencillikti, korkaklıktı ama bir güçtü gene de. Bu gücü kullanmaktan vazgeçmiyordum. Senin konuşmanı bekliyordum. Her zaman herkese yaptığım gibi. Ben buydum. İç dökme. Yıllar önce o zamanlar çok sevdiğim bir yazara öykülerimi göndermiş, okumasını ve bir değerlendirmede bulunarak bana düşüncelerini yazmasını rica etmiştim. Aslında beğenilmek, övülmek, yüreklendirilmek, dahası keşfedilmek istiyordum. Yani herkesin istediklerini. Kendimce gururumun okşanma zamanı gelmişti. Yazdıklarımı benim dışında birilerinin de okuması, değerlendirmesi gerekiyordu. Bu yüzden onları sevdiğim, beğendiğim, etkilendiğim bir yazara, profesyonel bir gözün onayına sunarak kendimi, başta kendimi olmak üzere herkese kanıtlamak istiyordum. Başlangıç noktasında ufuk alabildiğine engin ve her şey alabildiğine belirsizdir. Nitekim içinde birbiriyle bağlantılı birçok öykünün bulunduğu koca bir dosyayı paket edip postaya verdiğimde yazarlığımın resmi anlamıyla da başlamış olduğu gibi bir duyguya kapılmıştım. Aynı şey yıllar sonra bana yapıldığındaysa, yani artık ben ünlü bir yazar olup da genç hevesliler bana dosya göndermeye başladığındaysa, bunun ne mene bir angarya olduğunu anlamış, yıllar önceki bu talepkarlığımdan ötürü gecikmiş bir mahcubiyet duymuştum. Duygularım içerisinde en gelişkinlerinden biri de utanma duygusudur. Yalnızca kendime ilişkin değil, başkaları adına da utanç duymada alabildiğine yetenekliyimdir. Bu yüzden yıllardır televizyon seyredemez, basını izleyemez, sosyal etkinlik adı altında icra edilen şeylere katılamaz oldum. Kimi zaman yıllar önceki toyluk hatıralarıma da bugün olmuş gibi yüzümün kızardığı olur. Eski fotoğrafları karıştırırken o zamanki saç modellerimizden, favori boylardan, küçük çeteler kurup geceleri hırsızlığına çıktığımız Volkswagen ya da Mercedes armalarından kolyeler yaparak onları bir ganimet gururuyla boynumuza takışımızdan, şıklık olsun diye üzerimize giydiklerimizden, hele hele nasıl olup da kıçımıza rahatlıkla geçirdiğimize hala pek akıl erdiremediğim İspanyol paça pantolonlardan alabildiğine utanırım. Paça eninin 27 santim olması yetmez, ille de 32 santim olacak diye terzilerde pençe pençe kavga edişimizi düşündükçe sırtımdan ter boşanır. Sonra fotoğrafları toplar, mazinin bu memlekette neden hep gömülmesi, unutulması gereken bir şey olduğunu bir kez daha kendime sorarak hepsini kaldırır, teneke kutularına koyarım. Mizahtan çok hüzne yatkınlığımdan mıdır, mazinin fotoğraflarından, aptallıklarına gülmek türünden bir neşe çıkaramıyor oluşum, yoksa dahil olduğumuz çok daha büyük bir fotoğrafın arabından mı kaynaklanır bilemem. Bildiğim, maziye ait her şey sonunda gelir bir acıya düğümlenir bende. Belki de her seferinde insan benliğine ilişkin varoluşsal sorunlarla kıstırıldığımız sosyal sorunların tam da kesiştiği noktalarda resim çektirmiş olmamızın kaderidir bu. Benim başka bir kaderim olmadı, yazarken de yaşarken de. Oysa öykülerimi postaya verdiğim gün sanki önümde başka bir hayat açılmıştı. Kendimi çırılçıplak dünyaya sunmuştum. Söz konusu yazar ise kısa bir süre sonra beni incelikli bir kartla yanıtlayıp neden bütün öykülerimi iç dökme üzerine kurduğumu sormuştum. Önemli mi bilmiyorum ama kartın üzerinde geniş yayvan bir vazodan taşan çiçekler, bu çiçeklerin masa üzerine dökülmüş yaprakları vardı. Gece mavisinin egemen olduğu çiçeklerin bütün diriliğine karşın hüzünlü, solgun bir resimdi. Yıllar yılı onca şey attım ama o kartı atmaya elim varmadı. Hala durur, üzerinde başka bir vazonun ve solgun çiçeklerin resminin durduğu teneke bir kutuda. Bir öykücü yazı evrenini iç dökme üzerine de kurabilirdi elbet. Ama bu bir seçimse, varılan bir yerse, gelinen bir noktaysa. Kaldı ki bu biraz da yaşlılık belirtisi değil miydi? Benim gibi genç bir yazar neden böylesi bir yaşlanma noktasında başlıyordu işe? Daha sonraki yıllarda da çok düşündüm bunun üzerinde. Zaman zaman hiç olaysız, yalnızca iç döken yazılar, metinler yazdım. İçimde çok şey vardı, içimde çok şey olup bitiyordu. İçimdeki çalkantı yazınsal biçimlemede durulmayı beklemeyecek kadar şiddetle sarsıyordu beni. Konuşmak, söylemek istiyordum. Elbette bunların hepsini yayınlamıyordum ama yazı dilim ister istemez böyle biçimleniyordu. Oysa benim gözümde klasik Amerikan dramasının durumdan, olaydan giderek çözülen, açımlanan, kişi ve aksiyon gelişimi yoluyla bir şeyler anlatmak vardı. Bu teknik ise yazarın alabildiğine saklanmasını gerektiriyordu. Birçok konuda neredeyse yazar da olayın içindeki kişiler kadar bilgisizdi. O da yavaş yavaş aydınlanıyordu. Bilinçlilik düzeyini okur katına indirgiyor, okurla olayları ve kişileri baş başa bırakıyor, kendini loş kuytu bir köşeye geri çekerek her şeyi oradan, o gölgeden yönlendiriyordu. Bu teknik kurmaca gücüm sayesinde rahatlıkla başarabileceğim bir şeydi ama mizacıma uymuyordu. Gerçekte iyi durum yaratıyor, iyi sahne yazıyor, oldukça gerçekçi ve inandırıcı bir biçimde atmosfer kurabiliyordum. Başarılı bir diyalog yazarıydım ama yine de yazdıklarımda neredeyse engelleyemediğim bir güç halinde iç dökme ve çözümleme öne çıkıyor, bütün tasarılarımı alt üst ediyordu. Durumların etraflıca ve derinlemesine bir dökümünü yapmaktan, yırtıcı bir kuş gibi didiklediğim kişilerimin ruh çözümlemelerinden bir türlü vazgeçemiyordum. Belki de vazgeçmemem gereken bir şeydi. Belki vazgeçmeye çalışarak bünyemi zorluyordum ama o günlerdeki ruh halim buydu. O gün öğle yemeğinde bunları konuşmuştuk seninle. İş yerine beni almaya gelmiştin. Birlikte çıkacak, bir yerlerde bir şeyler yiyecektik. Uzun zamandır birbirimizi görmediğimiz için konuşacak çok şey birikmişti. Hazırlanmamı beklediğin o 15 dakika içinde iş yerindeki herkese ne kadar zeki, ne kadar kültürlü, ne kadar esprili, ne kadar hoş bir adam olduğunu göstermek ve herkesin gönlünü fethetmek zorunda hissediyordun kendini. Her zaman her yerde olduğu gibi. İçinde yer aldığın hacmi en kısa zamanda ele geçirme gayretin yüzünden fazlasıyla sevimsiz oldun. Sen o 15-20 dakika içinde arka arkaya patlattığın bütün numaralarınla hayranlıklarını kazanmak istediğin insanların yüzlerinden bir yandan da duygularını okumaya, tepkilerini ölçmeye çalışırken aradaki herkes biraz ürkmüş, biraz sıkılmış olarak senin yoruculuğun konusunda ortak bir kanıya varmıştı. kültürünü sergilemek için açtığın konular, güncel olaylar hakkında parlattığın sivri sözler ve ardı ardına yaptığın espriler herkesi yormuştu. Senin kadar zeki, akıllı birinin kendini böyle durumlara nasıl düşürdüğüne akıl erdiremiyordum. Aslında cevabı biliyordum galiba. Sevilmek, beğenilmek uğruna sahip olduğu birçok şeyi harcayan, üstelik çoğu kez düşüncelerini, yargılarını önemsemediği insanların hayranlığına ve alkışlarına gereksinen, kendiyle uzak açısını yitirmiş yüzlerce benzerinden biriydin sadece. Sevgili ülkemizin aydınlarının ne yazık ki kendileri hakkında aydınlanma yetenekleri yoktu. Tarih, felsefe, politika, edebiyat, memleket meseleleri konusunda binlerce şeyin ayırdına varan, varabilen bu kişiler söz konusu kendileri, kendi imgeleri, kendilerinin sunumları olduğunda ağır bir körleşmeye ve gerçeklik duygusu kaybına uğruyor, kendileriyle olan mesafelerini bütün bütüne yitiriyorlardı. Oldukları şey ile kendileri sandıkları şey arasındaki ışık yılları, mesafeyi ne okudukları, ne yazdıkları, ne yaşadıkları hiçbir şey kapatamıyordu. İmge ile aslı arasındaki uçurumu, karşılığı olmayan bir megalomaninin yalanları ve düş kırıklıkları dolduruyordu. İş yerimde seni sevmesini, arkadaş olmanızı istediğim, anlaşabileceğinizi umduğum bir arkadaşım vardı. Oysa en fazla o soğudu senden. Seni tartmasını ve keşfetmesini bekleyemedin çünkü. Ona bu zamanı ve mesafeyi tanıyamadın. Sen de onun kokusunu almış birçok numaranı ona oynamıştın. Ve tabii ki daha en başta kaybettin. Seni karikatürlerde çizilen entelektüel tipine benzetip etiketleyip rafa kaldırdı. Benim amalarım da aslındalarım da fayda etmedi. Çağın içinde yaşadığımız hızında kimsenin kimseye ikinci bir şansı kolay vermediğini biliyoruz. Çağımızın bir diğer önemli hastalığının da etiket üretip bunları hızla tüketmek olduğunu bildiğimiz gibi. Üretirken de tüketirken de haksızlık yapmanın da haksızlığa uğramanın da çok mümkün olduğunu, oyunun kurallarına tanıdığımız anda daha baştan kabul etmiş sayılıyoruz. Bu yüzden de senin kendini sunarken kullandığın etiketle başkalarının seni rafa kaldırırken kullandığı etiket aynı olmayabiliyor. Daha doğrusu çoğunlukla olmayabiliyor. Nitekim bu örnekte olduğu gibi yaptığın bütün numaralar sonucunda hiç istemediğin bir etiketle kendinden uzaklaştırmıştı arkadaşım seni. Kazanmak için yaptığımız birçok şeyin aslında kaybettirdiğini anlamakta neden bu kadar güçlük çekeriz? Aşkta da bu böyle değil midir? Aşkın öyle anları gelir ki kazanmak adına yaptığımız her şey geri tepen bir silah gibi her seferinde elimizde patlar. Bizse ona başvurdukça daha çok kaybederiz. Sanki intihari bir süreçtir bu. Galiba yalnızca aşkta değil, bir şeyin tutkuyla istendiği birçok ilişkide arzu nesnesinin bütünüyle kaybedilmesine yol açan böyle körleşme noktaları olabiliyor. Yeni araçların seçimine olanak kalmayacak bir biçimde yol alınmış olduğundan ötürü artık sonuna dek gidilmesinden başka çare kalmıyor. Yolun bir yerinde insan geri kalanın tamamıyla kaybetmek olduğunu bile bile yürümeye devam ediyor. Küçük bir balık lokantasında güzel bir öğle yemeği yemiştik. Gösteri bitmişti. Sakindin, kuliste yorgunluğunu atarken artık kendi olan biri gibi konuşuyordun benimle. İki kişiydik, dikenlerin yeniden derine gömülmüş, kendine yerleşmiştin. Beni özlemiş olduğunu bile yeni yeni fark ediyordun. Pencerenin kenarındaki küçük masaların birindeydik. Buğulu camdan süzülen ışığın yumuşak aydınlığında bütün çizgilerin yumuşamış, yüzün yüreğinin iyicil yanlarını, inceliklerini aklınla kullanmaya kalkıştığında kabalaşan, hoyratlaşan saklı şefkatini bütün yalanıyla yansıtır olmuştu. Öylesine az oluyordu ki böyle anlar, susup seni seyrettim. Uykusunda yakalanmış bir çocuğa seyreder gibi. Şimdi sevecenlikle baktığım bu yüzü, daha sonra ne karartıyor, nasıl bir doyumsuzluk, hırçınlığın çalılıklarıyla kaplıyordu. O kadar kültür, o kadar bilgi yalnızca sevilmek, önemsenmek uğruna mı biriktiriliyordu? O derin açlık için miydi bütün bunlar? Bunca sevilmek gereksinmesini sahiden ne doyurabilir? Bunca önemsenme ve takdir edilme isteğini ne karşılayabilirdi ki? Başarı sakatlanmış ruhların acısını dindirmek için mi kutsanıyordu? Bunca bir hastalık ilacı mıydı başarı? Senin gibi sevgi ve ilgi açlığının dipsiz ve kösnül bir karanlığa dönüştüğü insanların eline geçtiğinde bilgi de tıpkı para gibi, güç gibi bir iktidar aracı olmuyor muydu? Sevilmek, önemsenmek, takdir edilmek, hayran olunmak ya da başkalarını ezmek, küçük görmek için bir iktidar aracı. Nefretin karanlığında edinilmiş onca bilgi, onca birikim sonuçta hezeyanlara, kin kusmalara, alçaltmalara, her türlü entelektüelize edilmiş isteri nöbetlerine bir haklılık gerekçesi kazandırmaktan öte ne anlam kazanıyordu? Bin bir şeyle anlamlandırmaya çalıştığımız şu boktan dünyada. Yüzün yavaş yavaş kararırken bunları düşünüyordum. Durup dururken açtığın tartışma konusunun şehvetine kendini kaptırmış, anlattıkça kendini kızıştırarak tazelediğin öfkenle görünmez düşmanlara ağız köpürtüp duruyordun. Öfkelenme nedenlerin konusunda çoğunlukla haklı bile olsan, dile getiriş biçimin haklılığını unutturacak üslubunu, daha doğrusu üslupsuzluğunu öne çıkarıyordu. Gözün döndüğü zamanlarda insanlar söylediklerinden çok kızgınlığınla ilgilenir, seni yatıştırmaya çalışırlardı. Acaba ben de kızıp köpürdüğüm zamanlar böyle mi oluyorum diye korkuyordum sana bakarken. Seni kendi fırtınanın rüzgarında yalnız bırakıp karşında sessiz kalmaya yeğliyor, daha çok yemeğimle ilgileniyordum. Bazı bünyeler bilgiyi zehir haline getirip böyle kullanıyorlardı. Kendileri için de, başkaları için de. Öğrendikleri içlerini zenginleştirmekten çok zehirlemeye yarıyordu. Bu zehirden çoğu kez kendi canları da yanıyor, zehirlerini başkalarının canlarını yakarak akıtabiliyorlardı ancak. Bunda toplumdan karşılığını alamadıkları birçok şeyin yarattığı düş kırıklıklarının, birçok konuda yalnız bırakılmalarının yol açtığı kötücüllüğün de payı vardı elbet. Öfkenin yakıştığı gençlik yıllarını çoktan geride bırakmış, yüzlerde ve şu an karşımda duran bu yüzde toyluk hezeyanları her zaman acıklı ve gülünç kaçıyordu. Yüzündeki çocuk uyandığından bir süredir ancak kaçamak bakışlarla süzüyordum seni. Yemeğin önünde soğuyordu. Yıllar geride bırakılırken o yılların ancak kendi takvimlerine yakışan kimi özelliklerinin de geride kalması gerekiyor. Hal böyleyken çoğu kez bütün öğrenmeler, deneyimler, yanılmalar unutulup bugüne inatla taşınan bunca şeyi görmek takvim eşiklerini gereken zamanlarda atlamış insanlar için çok yorucu oluyor. Sevgili milletimiz ve sevgili halkımız bunca hafızasızken düşünen bir avuç insanın şimdiki zamanı çok yüklü. Bu kadar yüklü bir şimdiki zamanla ne geçmiş ne gelecek yaşanabilir anlamlarıyla tasavvur edilebiliyor. Geçmiş ve geleceğin hülyalarına sahip olmayanların yaşadığı yoksulluğa benzemeyen ama sonuçta gene de bir çeşit yoksulluk olan başka bir şeye yol açıyor bu. Görünüşte zenginlik sanılabilecek yığılmanın boğuntusundan kaynaklanan bir yoksulluğa. Altında kalınan bir şimdiki zaman ne geçmişi taşıyabiliyor ne geleceğe uzanabiliyor. Şimdi karşında böyle bir ermiş sükunetiyle oturur, her şeyi aşmış peygamber edasıyla her şeye biraz yukarıdan biraz bilgece baktığımı varsayarken sürekli siz ya da onlar diye sözünü ettiğim bu kalabalıktan kendimi ne kadar kurtarabildiğimi, bütün bunlardan benim ne kadar pay aldığımı soruyordum kendime.